Ayrım 19, Sen Kimsin Çiğdem Anat, sayfa 199. Alev. Alev oğlunun gözlerine bakarak kendini temize çıkarıyordu. Çocuğun anne sevgisi anneyi kirlerinden arındırırdı. Günahkar annelere günah çıkarttırıp tövbekar yapardı çocuk gözleri. Anne çocuğunun yanında savunma zırhlarını toprağın en derinine gömer, çıplak ruhunu çocuğunun ellerine verirdi. Annenin kendi olabildiği, kendini güzel görebildiği, İyi insan olduğuna inandığı tek yer çocuğunun kollarının arasıydı. O kolların arasında yeni hayatlara tekrar başlayabilirdi ya da huzurla korkmadan ölünebilirdi. O kolların arasında yeniden doğup yeni bir insan olmak mümkündü. Çocuk bütün oyunları görür, en iyi sergilenen rollere bile kanmazdı. Anne çocuğun yanında oyunları, rolleri bırakıp her gerçek haliyle onu seven çocuğuna hiçbir şey ispat etme zorunluluğu duymaksızın sevgisini akıtırdı. Duyguların en şahanesi sevgi bile bütün insanlar arasında nice sömürülere, kıskançlıklara, ihanetlere, bıkkınlıklara sebebiyet verirken tek hak ettiği karşılığı çocukta bulurdu. Genco annesinin etrafında dolaşmasıyla huzur bulur, annesinin sesiyle neşelenir, annesinin üzüntüden zayıflamasıyla kuvvetlenir, annesini kraliçe koltuğuna oturtur, annesine yeteneklerini gösterir, mızıka çalmaya çalışır, şarkı söyler, annesinin sevgisine karşılık vermek için çırpınırdı. Alev de küçükken gitar çalmaya heveslenmişti. Annesinin ilk gitar dersi parasını bulmak için babasının ceketin cebinden para aşırdığını yakalayınca vazgeçmişti gitar çalma hevesinden. Annesini enselediğini söyleyerek utandırmamış, gitardan soğuduğuna, şarkı söylemeye merak saldığına inandırmıştı kadıncağızı. Kadıncağızı hem acıyor hem kızıyordu. Babasına yara almak için susan, boyun eğen, babasının her sözünü buyruk kabul eden kadıncağıza büyüdükçe acımaktan çok kızdı. Kadıncağız seyrederek, konuşmayarak, talimatları uygulayarak yaşlanmıştı. Annesine benzememek için uğraşan kız çocukları ne tip kadınlara benzeyeceklerini de bilemez, şaşırırlardı. Alev de benzemek isteyeceği birini tanıyamadan orta yaşlarına varmıştı. Oğlu Genco arkadaşlarının taklitlerini yapıyor, onu güldürmeye çalışıyordu. Bir annenin ölümü çağırdığını, yaşama sırtını döndüğünü önce çocuğu algılardı. Güldürerek annesini toprağa bağlamaya çabalardı çocuğu. Anne hastalanırken annesine hastalığı unutturabilmek için çocuk daha ağır hastalığa tutulurdu. Anne dünyaya veda hazırlıklarına girişirse çocuk kendi başına bela açar, anneye kurtarıcı kimliği bahşederdi. Genco'nun başı dönmüş, midesi bulanmıştı. Arkadaşların taklitlerine mola verecekti. Biraz güldürdüğü annesini biraz da telaşlandırarak canlandıracaktı. Anneannesi tuzlu ayran içirip annesi nabzını tutmuştu. Genco'nun sağlığı için iki kadın şefkat dili tasası birleşmişti. Genco iki kadını izlerken kararan gözleri açılmış, kafası dikleşmiş, göğsü ferahlamıştı. Babasını özlemişti Genco. Babasını sordu annesine. Alev Kerim'in iş yoğunluğundan oğlunu özlemeden söz etti. Çocuk sevgisinin en gerçek, en yalansız, en vazgeçilmez sevgi olduğunu anlattı. Alev Kerem'e sakınmadan verdiği sevgisinin karşılığında kocasının şehvet duygusunu kaybetmiş, güneye sevgisini akıtırken üniversiteyi bırakmış, eve kapanmış, geleceğini adadığı adamı beklemiş, karşında heves alınana kadar elde tutulacak metres olmaktan öteye geçememişti. Başka birini artık sevmezdi ama oğlunun yüzüne gülümseyişi bile kanının her damlasının sevgiyle akmasına yetiyordu. Oğlu ondan bıkmayacaktı. Oğlu onu üniversiteyi bitirmediği için değersiz saymayacaktı. Oğlu ondan sıkılmayacaktı. Oğlu sevgisiyle boğuşup kaçmayacaktı. Kendi oğlunun yanında seviyordu. Oğlunun yanında beğeniyordu. Oğlunun yanında işe yaradığını hissediyordu. Yoksa bu hayatı sürdürmezdi herhalde. Mana bulunamayan günler uzadıkça saatler dururdu. Bir türlü sabah olmaz, bir türlü geceye varılmazdı. Günlere mana katmak için yaratılan oyunlar oyuncuları boyunduruk altına alır, oyuncular sahnede kalabilmek adına her şekle şemale girerlerdi. Katil de çıkabilirdi o oyuncudan, hırsız da, fahişe de, pezevenk de, kumarbaz da, psikopat da. Alev cambaz erkeklerin dengelerini bozup ipten düşüren sirk sabotajcısı akrobat rolünü mü sürdürecekti? Bilmiyordu. Yıldırımlı aşk hikayesi oyununu oynasa kocasını kıskandırıp tekrar cezbedebilir miydi? Oğlunun anne babasıyla beraber yaşama şansını kaybetmemesi adına son bir oyuna girişmeli miydi? Kocası zaten inciye tutulmuş, evi terk etmek üzereydi. Son kez aklını çelmenin yolunu denese, başaramayıp pes etse de, çocuğum adına yapmadığım kalmadı diyemez miydi? Başkalarının hala kendisine aşık olabildiğini, sevişmek için can attıklarını, şehvetten yanıp tutuştuklarını kocasının gözünün içine sokmalıydı. Alev oğlunun koynuna sığınmış, kurtuluş planları yaparken Tanya da yalnız başına kaldığı evde istediği yerden at koşturuyor, cirit atıyordu. Boş eve attığı uçkur peşinde koşanlardan kazandığı para aylar boyunca biriktirebileceğinden fazlaydı. Ev biraz daha boş kalırsa ülkesine hesapladığından çok önce dönebilecekti. Memleketindeki kızıyla konuştukça özlemi depreşiyordu. Ev alacak miktarı biriktirmiş, geriye geçimlerine katkı sağlayacak miktarı kazanmak kalmıştı. Ülkelerinde ücretler düşüktü. En fazla birkaç ay daha Türkiye'de çalışması ileride refahını sağlamaya yetiştirecekti. Uyuşturucu, fuhuş işine biraz daha katlanacaktı. Geleceğini kurtarmak uğruna biraz daha feda edecekti bugününü. Tanya'nın kızı Olga 13 yaşındaydı. Olga büyüdüğünde her gün vodka içen kırmızı yüzlü bir aygırla evlenmeyecekti. Evlenirse annesi gibi o adamı terk ederdi belki ama çocuğunu bırakamazdı. Olga geceleri yatağına girerken sabah uyandığında annesinin yanında görmek için dualar ederdi. Bazen gece çişin altına kaçırarak uyanırdı. Korkardı. Neden korktuğunu sorsalar söyleyemezdi. Korkardı. Yalnızlık, güvensizlik korkuturdu onu. O bunu böyle ifade edemese de onu kuşatan korku duygusuyla başkalarından uzak dururdu, çekinirdi. Tanya razı gelse Olga hemen Türkiye'ye annesinin yanına kaçacaktı. Yerleri silmeye, bulaşıkları yıkamaya, ütü yapmaya razıydı. Tanya Türkiye'deki ailenin ikisini birden sınır dışı edeceğini söyleyerek kızını dizginlerdi. Bahçe içinde bir ev ile küçük köpek alacağını, geçim sıkıntılarının biteceğini, yakında döneceğini söyleyerek kızını umutlandırıyordu. Olga'nın hayatı çok farklı olacaktı. Kızı sürtük hanımefendilere benzemeyecekti. Olga mühendislik okuyacak, önünde iş adamlarını kuyruğa dizecekti. Sevdiğini koynuna alacak, sevmediğini kapının eşiğinden içeri sokmayacaktı. Güzel kızının gardırobu elbiselerle dolup taşıyacaktı, uyuşturucuya elini sürmeyecekti. Tanya kendini kızı için feda ediyordu. Ülkesine dönerken de uyuşturucu ticareti yapan çeteyi ele verecek, Türkiye'de kalan arkadaşlarını bataktan kurtaracaktı. Adını pezevenklerden duyduğu Çakır denen, adına nadir rastlanan herif batağın elebaşısı olabilirdi. Çakır'ın Moldovalı mafya ile işbirliği yapması muhtemeldi. Hepsini yakacaktı. Polise tek tek ihbar edecekti giderken. Ev sahibi avukattı. Kalçasına memesine gözü kaymayan namuslu bir yiğitti. O da yardım ederdi belki de. Cihat belasından yakasını sıyırırsa, birkaç ay daha para biriktirebilirse, ortalığın tozunu dumana katarak, kızına çektiği hasretin bedelini herkese ödeterek gelmemek üzere gidecekti memleketine. Cihat yine dayanmıştı pencere pervazına, tık tık camı vuruyordu. Bu kavata, gününü gösterme zamanı çoktan gelmişti. Mutfaktaki en büyük, en keskin ekmek bıçağını alarak arkasına gizledi. Hiç ölmeyecekmişçesine güzel günler planı yaparken adam bıçaklayıp hapse düşebilirdi. Hastanede gözünü açıp sakat kaldığını öğrenebilirdi. Mezara gömülüp ölü bedeninin üzerinde dolaşan solucanları sayabilirdi. Göz kararınca gelecek güzel günler uzay yolundaki görünmez, bilinmez sır dünyalarına uçup kaybolurdu. Kızının haykıran sesini duyamayacak basınçla kapanmıştı kulakları. İçinde onu kendinden vazgeçirenlerin biriken hıncı patlamış, kin boğazında toplanmış, pencere açılmış, bıçak Cihat'a saplanmıştı. Adam kolundan fışkıran kanla çığlık atınca Tanya, "Ölmediysen bir dahaki sefere mutlaka öldürürüm," dedi. Cihat kolunu tutarak koşarak uzaklaştı. Tanya bıçağı kirli tencerelerle bir arada yıkadı. Mutfak tezgahını sildiği beze, pencere kenarına akan kanı temizledi. Sıraya dizdiklerinden birini haklamıştı. Kızına telefon etti. Dönüş süresinin daha da yaklaştığını söyledi. Kızından sonra müşterilerini aradı. Peş peşe hepsine randevu verdi. Hızla paraları toplayıp kaçacaktı. Türkiye'yi haritalardan silecekti. Yıldırım Oya'yı unutmuştu. Oya ise haftalardır sadece Yıldırım'ı düşünüyordu. Orta yaşlara gelen, içkili gecelerin sabahında kafasını yastıktan kaldıramayan, göbeği beli yağ tutan, kolay kilo vermeyen, göz altları yavaş yavaş çöken, kuafördeki aynada yüzünü seyredeceğine dergi okuyan, aşk filmlerini seyretmeyi genç kızlara bırakan, Emeklilik yıllarında gezeceği ülkenin planlarını yapan Oya'nın karşısına aşk çığlıklarıyla çıkan Yıldırım, kadının aklını başından almıştı. İş yerinde yüzlerce kişinin çelmesinin üzerinden atlayan, tuzaklara düşmeyen, bel altı vuruşlarını savuran, kül yutmayan Oya, tanıdığı yüzlerce erkek karakterini tahlil ederek, üniversitede öğrendiği yüksek matematik formüllerini de kullanarak Yıldırım'ın duygularını analiz etmiş, birkaç haftayı sinirli, uykusuz, tedirgin geçirmişti. Defalarca telefona uzanan elinin tuşlara basmasını engelleyen paket paket sigaralar, kadeh kadeh şaraplar, hatta teskinli cihaplar sakinleşmesine yaramamıştı. Yıldırım'ın yüzlerce güzel arasında onu seçtiğini, tutkuyla kıvrandığını sanıyor, tahrik oluyor, şiddetli arzunun karşılığını vermek için her an tetikli Yıldırım'ın aramasını bekliyordu. Çalmayan telefonu onu gerdikçe geriyor, kocası Sinan'ın her sözü, her hareketi batıyordu. Sinan büyük tutkunun baskınlanmasının nedeniydi. Ona kadınlığını unutturmuştu. Oya'nın işte kariyer hesabıyla gençliğini tüketmesine, herkesten uzaklaşıp erkeği çanta, ceket, kravat gibi görmesine neden olmuştu. Oya dişiliğini unutunca boşalan kadehini dolduran, saçlarını koklayarak konuşan, sözlerini ahenkle eşlik eden, ellerine dokunan, iştahla tartışan, dudaklarını öpmek isteyen, otururken zarafeti bozulmayan bacaklarını seyreden, erkekleri de fark edemez hale gelmişti. Ne omuzlarını oynatarak, ne kahkaha atarak, ne memelerini dikleştirerek, ne göz süzerek oturup kalkardı. Sinan ondan saatlere ayarlı, işe programlı, çevreye mesafeli, düzene müptela, dokunulmaz, ulaşılmaz, inişsiz, çıkışsız, tepkileri ölçülü, denge timsali bir robot inşa etmişti. Oya kocasını yatakta yorup, uykusuz bırakmamak ve ertesi gün işe bitap gitmemek için orgazma ulaşmayı bile otomatiğe bağlamıştı. Dantel sütyenler, G-string kotlar, ipek gecelikler gençlik dolabının çekmecelerinde kalmıştı. Yıka yıka sökülmez pamuklu kilotların üzerine bazen pijamasını giyip yorganına sarılıp mışıl mışıl uyuduğu gecelerini çıplak kalçasını dayamak için kıvrandığı Yıldırım aniden girivermişti. Arabasına bindiğinde Yıldırım'ın dokunduğu bacaklarını örten elbisesini kalçasına kadar sıyırdı. Ayakkabılarını fırlatıp yalınayak gaza bastı. Telefonu açıp Bahar'ı aradı. Arkadaşının kocasını ayartanlardan nefret ederdi gerçi. Büyük konuşmamalıydı demek. Aslında ayartan o değildi ki, intiharın eşiğindeki Yıldırım'ı tutup acil servislerden, serumlardan, mezarlıktan kurtaracaktı. Onu kurtarırken uzak geçmişinde bıraktığı, şimdi peşine düştü, gençlik duygularını yakalayacaktı. Bahar'ı gerçekle yüzleştirip yalan dünyasından çıkaracaktı. Sinan'ı aşksız yıllarının konforunda bırakacaktı. Bahar'ı ve Yıldırım'ı akşam yemeğine davet etti. Arabasını ilk rastladığı marketin önüne park etti. Evdeki yardımcısına bol mezeli, içkili, şamdanlı masa hazırlattı. Gardırobundaki elbiseleri tek tek giydi, çıkardı. İki vodka içip heyecanını yatıştırdı. Gece poker masasında kartlar açacaktı. Oya aradığında Bahar üniversiteden arkadaşı Fuat'la Facebook'ta yazışıyordu. Fuat yabancı televizyon dizilerinin Türkçe çevirisini evinden yapıyor. Karısından çocuk yapmadan boşanmış, yalnız oturuyordu. Üniversitedeyken Bahar'la flört etmeye defalarca niyetlenmiş ama yüz bulamamıştı. Neşesini kaçtığını hiç kimsenin göremeyeceği insanlarda. Günler keyif kaçıracak olaylarla üzerine üzerine gelirken o olayların absürt tarafına kancasını atar, dalgasını geçerdi. Fuat'ın eşinin ailesi onu bir iş tutamayıp serserilik yapmakla suçlarken o Brezilya dizilerinin entrikalarını anlatarak aileyi güldürmeye uğraşırdı. Tabii eşinin ailesi gülmez, tersine bu damattan bir baltaya sap olmayacağına daha da inanırlardı. Fuat'ın karısı ailesinin yol yakınken çocuk doğurmadan bu ipe sapa gelmez adamdan boşan baskısıyla kocasını terk etmişti. Fuat ne bir kadını tutmak için ne bir işte kariyer edinmek için çaba sarf etmişti. Önüne gelen hep yetinmiş, gidenin ardından koşmamış, efkârlanmamıştı. Sıcak bir evden kaçan, şakır şakır şakırdayan papağan da onun bahçesine gelir, bayat ekmeklerini yiyen güvercinleriyle arkadaşlık kurardı, kağıt toplayan çocuklar da kapısını çalar, biriken gazetelerini alırken varoşlardan haberler verirlerdi. Üniversiteden evlenip aldatılan arkadaşları da soluğu onun evinde alırdı. Şiir yazan da şiirlerini alkışlayarak dinleyecek Fuat'a koşardı. Dublaj sanatçıları da onu severdi. Veresiye yazdırsa da borcunu mutlaka ödediği mahallesine Kürt bakkalda bir telefonuyla siparişini kapısına kadar gönderirdi. Üniversitedeki ailesi zengin, yüzü güzel, vücudu alımlı arkadaşı Bahar'ı Facebook'ta yakalayınca heyecanını vermişti. Bahçesindeki otları biçti, dökülen yaprakları topladı, avluyu yıkadı. Belki Bahar geliverirdi. Koca demlik çay demledi. Bilgisayarın başından kalkmadan eskiden beğendiği üniversite arkadaşını güldürecek şahane cümleler üretti. Bahar'ın yazdıklarını yerli yerine oturmasa da ondan sürekli cevap gelmesi gönlünün şenlenmesini haydi haydi etti. Fuat bilgisayarın başından ayrılamıyor, ısrarla çalan kapısını açamıyordu. Kapısı defalarca çaldı, o yerinden kıpırdamadı. Bilgisayarında "Ben kapıdayım" yazıyordu. Nabzı kulağında atarken kapıyı açtı. Bahar el bilgisayarıyla kapının önündeki merdivende oturuyordu. Fuat'ın ayağında yıkanmaktan solmuş Converse lastik pabuçlar, üzerinde Pink Floyd tişörtü ve blue jean vardı. Bahar mavi topuklu pabuçların üzerine boyundan bağlı göğüs uçlarını kapatan, omuzlarını açıkta bırakan beyaz bir elbise giymişti. Gençliğini arayan kadının bulduğu adres doğruydu. Bahar uydurdu masalı canlandırıyordu. Genç kız delikanlı kollarına atladı. Delikanlı şaşırdı. Gülerek genç kızı havalara uçurdu. Masal gerçekleşiyordu. Delikanlı zaten masalları gerçek, gerçekleri masal kıvamında algıladığından anın tadını çıkarıyordu. Bahar aralarına ülkeler, okyanuslar girmiş de, 10 yıllar boyunca kaybettiği sevgilisini aramış da, büyük bir sihirle sevgilisinin izini bulmuş da, sevgilisini yitirdiğinde feleğin tokadını yemiş yuvarlanmış da, sevgilisine kavuşunca yoğun bakımdan çıkmışçasına coşkuyla ağlayarak, gülerek, bağırarak sarıldı Fuat'a. Fuat yıllardır seyrettiği Brezilya dizilerindeki oyuncuların benzerini elleriyle tutuyordu. Yeni süpürdüğü bahçe davete hazırdı. Topuklu pabuçlar bahçenin sulanmış toprağını gömülse bile. Pabucunu çıkaran genç kızın ayağına eskimiş konverslerini kendi elleriyle giydirdi delikanlı. Kucaklaşırken havada dönerken kadının genç kızlık günlerine uçuşan elbisesinin boyun bağı çözülmüş, göğsünün yarısı açılmıştı. Parlayan göğüsleri örtecek Rolling Stones tişörtünü kadına giydirirken öpüşmeye başladılar. İkisinin de gençleri bitene kadar bekledikleri an, o an mıydı? Değildi elbette. İkisi de bu anı beklemediklerini biliyordu. O anı yıllarca bekliyormuşçasına ateşlenmek ikisinin ortak haz oyunuydu. Öpüşmelerini Bahar'ın saatine gözü takılması kesti. Akşam oyalara gideceklerdi. Eve dönüp kıyafetlerini değiştirmeliydi. Bahar, "Bunca yıl bekledik, birkaç gün daha bekleyebiliriz. Şimdi gitmem gerekiyor," dedi. Fuat zaten zaman makinesine geriye dönüp geçmişin yeniden kurgulandığı bu sahneye kendini kaptırmamış, romantik bilim kurgu filmlerindeki aktör rolünü oynamaya debeleniyordu. Aktör performansının sevişme sahnesini sonlandırmaya yetip yetmeyeceğinden bile şüpheliyken partneri artistin gitmek istemesiyle rahatlayıp gevşedi. Bahar pudrasını tazelemek için tuvalete girdiğinde film yarım kesilmesini gerektirdiği hüzün dekorunu bir bardak vodka koyup bir sigara yakarak tamamladı. Aktris Converse pabuçlarını çıkarırken aktör topuklu pabuçları kadının topuklarını okşayarak ayağına giydirdi. Aktriste gözleri buğulu, mahcubiyet, aktörde her halinle kabulümsün bakışıyla vedalaştılar. Aktris yoldayken Yıldırım çoktan eve varmış, kızıyla ders çalışıyordu. Oyalara gitmemek için bahane bulamamıştı. Bu akşam çaresiz, bedbaht, mecnun rolünü mü sürdürmeliydi, yoksa psikiyatr tedavisi altında saplantılı aşkından kurtulan mağdur bahtsız rolünü mü oynamalıydı? Kararsızlığıyla havuz problemi çözüyordu. Bahar eve geldiğinde göze çarpan teşhir et sesi kafasını dağıttı. Yıldırım, "Nereden geliyorsun?" Bahar, "Kuaförden." "Bu saç kuaförünün eseri mi?" "Manikür, pedikür yaptırdım. Duş alacağım. Sıcakta saç yaptırılır mı?" Bahar'ın heyecanı gizlemek için ses tonunu ayarlama gayreti, telaşını saklamak için banyoya girmesi gözünden kaçmamıştı. Kadınların annelikleri ön plana çıkınca sıkıcılıkları da ön plana çıkardı ama dişilikleri ön plana çıktığında güvenilir azalırdı. Bahar başkalarıyla kırıştırıyor muydu? Almanya'ya gidene kadar pek ihtimal vermezdi ama Almanya'daki kulüpte dans ederken genç oğlanla bakışıp kırıştırmasını ve oteldeki stripiz şovunu da unutamazdı. Fantazilere kapı açmak tehlikeliydi. Fantaziler hayallerden taşar, yatağın ortasında canlanabilirdi. Fantazileri sadece zihinde kurgulamak, yaşatmak, öldürmek kimi zaman mümkün, kimi zaman mümkün değildi. O fantazileri canlandıracak kişilerle tanıştığında fantazinin içinde buluverirdin kendini. Porno filmlerini kaçak kaçak seyreden Yıldırım'ın Oya ile arabanın ön koltuğunda arka koltuğuna fırlamasına, hatta ana caddenin ortasında kalabalıklara canlı performans sahnelemelerine ramak kalmıştı. Bu performans hiç beklemediği Oya'nın cüretkarlığı, şüpheciliğini kamçılamıştı. Gözlerini karısından ayırmasa iyi ederdi. Tabii Oya'nın şaşırtıcı açılıp saçılmasında kocasının rolünü de hesaba katmalıydı. Kütür kütür Sinan'ın erkeklerle takıldığı kulaklara fısıldanıyordu. Sinan'ın bu davette bir yakışıklıya dakikalarca el kol şakası yapıp davete katılanları unutarak sert pazılara mıhlanması, aniden sarhoş olması hafızasına kazınmıştı Yıldırım'ın. Doğuştan eşcinsellik başka bir cinsiyetti. Sonradan eşcinsellik ise fantazilerin ürünüydü. Sinan farklı haz arayışını erkeklere de deniyordu herhalde. Çevrelerinde az rastlanmıyordu böylelerini. İş ortağı hakkında bile dedikodular yapılıyordu şirkette. İş ortağı Türkiye'yi ziyaretlerinde eskisi gibi kum kapıda dansöz seyretmek yerine elegan yemeğin peş sıra koşa koşa gay kulüplerde alıyordu solu. Gay kulüpleri o da merak ediyordu ama iş çevresinde dile düşmekten çekiniyordu. Henüz kadınları da tüketmemişti. Bahar fantezinin kapağını sayesinde yeni açmıştı. Ya bu kapağı kapattıracaktı ya da fantezinin varacağı yeri seyredecekti. Aheste aheste hazırlanan karısının şipşak hazırlanması bile şüphesini beslemesine yetti. Oyalara doğru yola çıktılar. Yıldırım'ın yolda bilhassa konuşmaması gerginlik yaratmıştı. Suskunluk karşı tarafı en kolay konuşturan taktiklerden biriydi. Özellikle suçluluk hisseden saçmalar söylemek istemediklerini ifşa ederdi. Yıldırım o an karısının ifşaatlarını duyabilirdi pekala ama öncelikle Oya'ya nasıl davranacağını düşündüğünden susuyordu. Bahar mağazaları gezdiğini, giyim tarzını değiştireceğini anlatırken üniversiteden arkadaşıyla rastlaştığını söyledi. Fuat'tan bahsederken günah çıkardığını yakaladı Yıldırım. O an karısını irdelemek işine gelmedi çünkü karısı da onu kurcalayabilir, Almanya'dan söz açıp sorgulayabilirdi. Fuat bahsinin üzerinde durmayıp konuyu cebine attı. Zaten gergin bir gece onu bekliyordu. Oya'ya vardıklarında Yıldırım sen önden çık arabayı park edip geliyorum dedi. Oya ile yüz yüze geldiğinde ilk sözler, ilk temaslar kritikti. Kapıda yalnız karşılaşmaları daha güvenliydi. Bahar eve girmişti. Oya kapıda bekliyordu Oya. Neredesin sen? Meraktan ızdıraptan öldüm. Yıldırım merak etme canım. Psikiyatrist her şeyi yerli yerine oturttu. Çok iyiyim, toparladım. Seni bir daha asla rahatsız etmeyeceğim. Özür dilerim. Oya aniden bayılacak hale geldi. Tek kelime edecek laf bulamadı. Yıldırım hızla eve dalıp Sinan'la selamlaşırken Oya ortalıktan kayboldu. Bahar, Oya nereye gitti dedi. Sinan seslendi, ses çıkmadı. Sinan etrafa bakındı ve çığlık attı. Oya bayılmıştı. Hep beraber yerden kaldırdılar, ambulans çağırdılar. Oya ayılmıştı, sarsılarak ağlıyordu. Susturamadılar. Sinan karısının yanında ambulansa bindi. Bahar'la Yıldırım ise ambulans arabayla takip ettiler. Bahar, ne oldu aniden Allah aşkına? Yıldırım, anlamadım ki ben de. Hastaneye vardılar, doktor teşhisi koydu. Ani şok. Ani şok geçirecek hiçbir şey olmadı diye itiraz etti Sinan. Bahar bir an dönüp kocasına baktı. Yıldırım'ın eve arkadan gelişi, kapıdaki fısıldaşmalar, ardından ani bayılma aklından geçti. Bahar kocasıyla göz göze geldi. Bahar, sana dünyayı dar edeceğim, flörtleşmenin alasını göstereceğim ifadesiyle ateş saçtı. Gizli saklı bir şey döndüğünü anlamayacak kadar aptal değildi. Tersine cin mi cindi? Kapalı gözleri açılmıştı. Kadınların uykuya yattıkları dönemler vardı. Kendilerini huzurlu, güvenli hissettikleri zamanlar. Kadın uykudayken ona söylenenleri duymazdı. Yanında olup biteni fark etmezdi. Aldatılan nice kadın aldatılan herkesten sonra öğrenirdi. Çünkü uyku döneminde duyular körelirdi. Kadın uyandığında ise arka bahçedeki yaprağın kıpırtısını, komşu mahallenin koruluğundaki baykuşun ötüşünü, karşı kıyıdaki dalganın vuruşunu duyabilirdi. İş yerlerinin dağılışındaki kalabalıkta omuz omuza çarparak yürüyenlerin sülitin ayakları, elleri birbirine karışmadan yüzlerini, ağızları, burunları yerli yerine oturtarak çizebilirdi. Bahar uyanmıştı. Yıldırım'ın bedenini çiziyor, yüzünü okuyor, iç sesini duyuyordu. Kocası dost masalarında oynadıkları poker dışındaki oyunlara da sardırmış, hatta oyunların kumarbazı haline gelmişti. Blöf üzerine blöf çekmekten, masaya yığılan paraları toplayıp diğer oyuncakları şok etmekten, bayılmalarına yol açmaktan şaşkınlık duymayacak, üzüntü çekmeyecek kıvama ermişti de o yeni fark ediyordu. Vay be! Yıldırım taş parçası Oya'nın bileğini bükmüştü. Yıldırım karısının aklını okuduğunu fark ederek, "Sinancığım istersen kalalım, istersen gidelim," diye sordu. Sinan, siz gidin, biz bu gece hastanede kalalım. Tetkikleri yaptırırız. Yıldırım, yormayalım sizi, ihtiyaç duyduğunuzda arayın bizi, diyerek vedalaştı. Hastaneden çıkınca sustular. Bahar Yıldırım'ı itiraflara zorlarsa kim zararı çıkardı? İtiraf ettirmek ve itiraf etmeyi kaybetmeyi göze alınca kolaydı. Aksi halde nice işkenceler itirafa kifa etmezdi. Susmak en iyisiydi. Kaybetme zamanı değildi. Yıldırım birkaç gün içinde işi bahane ederek Almanya'ya kaçmalıydı. Herkesten biraz uzaklaşmalıydı. Belki karısının da kendisini aldatacağı zamanı, fırsatı yaratmalıydı. Bahar hata yapmalı, suçluluk duymalı ve kendisi temize çıkmalıydı. Bahar onu itiraflara zorlamayacak kadar utanılacak duruma düşmeliydi. 19. ayrımın sonu, sayfa 212.